Mobil Cihaz Sevdalısı Teknoloji Programı Mobilite'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Sunucunuz ben Ender Yıldız.
Ben Erdi Özağa.
Yine yepyeni doptol bir programla daha karşınızdayız. Acaba bunun yerine başlangıcı Atilla Taş'ın yeni klibini koyup öyle mi başlasaydık?
Değil mi? Aslında güzel.
Sonucunda sosyal medyaya, mobil teknolojilerde Samsung virali de yapmış.
Evet, güzel viral var. Tablet. 14 Şubat geliyor o zaman, bir de 14 Kubat reklamında şey koyuyoruz.
Kapanışı da onu koyarsak aslında güzel olur ama biz yine de konunun çok fazla dışına çıkmadan Ender, haberlerimize başlayalım.
Ender mi? Erdi diyecekti herhalde, karıştırdın.
O zaman tamam, bu program boyunca sen Erdi ol, ben Ender olayım. Tamam Erdi'cim.
Tamam.
O zaman çok artık klişe lafımız oldu, klişe girişimiz oldu. Yine gündemimiz oldukça yoğun. Hemen ilk haberimize başlayalım Erdi. İlk haberimiz LG cephesinden. LG bizim aslında uzun süredir merakla beklediğimiz ve çıkışında 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz G2 mini modelinin ilk resmi işaretini verdi. Duyurusunu daha yapmadı. Yurt dışında bazı haberlerde bir yanılgı var, hani resmi olarak duyuruldu gibi, ama sadece Facebook sayfasından arkadan bir görüntüsünü koydu. G2'nin yanına yerleştirilmiş şekilde ve Mobil Dünya Kongresi'ni bekleyin, orada G2 Mini'yi tecrübe edeceksiniz diye de bir açıklaması var. Açıkçası G2 Mini, Xperia Z1 Compact gibi, hani abisinin donanımını taşıyan küçük bir telefon
aynı
olacak.
Aynı kafada bir telefon.
Aynı kafada bir telefon olacak. Galaxy S4 Mini'ye, HTC One Mini'ye benzemeyen telefonlar bunlar. Neden benzemeyen? Ekran küçük ama donanım dolu dolu. Snapdragon 800, yüksek çözünürlüklü ekran, yüksek bellek kapasitesi, iyi bir kamera gibi tüm donanımları bünyesinde barındırıyor. Açıkçası G2 tasarım olarak güzel bir telefon derdi. Ama şimdi G2 Mini muhtemelen çerçevesiz yapısıyla, eğer G2'deki çerçevesiz yapıyı sürdürebilirse ya da minimalize edilmiş çerçevesiz yapıyı sürdürebilirse bence çok şık ve güzel bir telefon olur.
Şimdi Ender'cim, arka tasarımı birebir büyük ihtimalle koruyacaklar zaten. O tuşlarda, evet. Şimdi bakalım, bir de buna bir oyun yapalım o zaman. Şaşıranı bir ceza verelim. Bir şey yapalım. Yani bir ortada bir şey olsun. Kim şaşırırsa Ender'cim, onu göre bir şeyler yapalım böyle.
Peki Ender'cim, böyle olsun. Tamam, cezaya sonra karar veririz tamam. O zaman.
Cezayı da o zaman şey yapalım bence. İzleyiciler karar versin. Yorumlar olarak sesinler. Haftaya, bir sonraki bölümde öyle bir şey yapalım. Ne dersin?
Tamam. Bir sonraki bölümde o zaman yine bir sürpriz yaparız. Cezası da olur.
Tamam. Tamam. Okey. Öyle yaparız.
Öyle yapalım Erdi'cim.
Şimdi Ender'cim, biliyorsun G2 Mini arka taraftan birebir G2. Donanım olarak da Z1 Compact gibi aynı kategoriden devam edecek. Yine Snapdragon 800'ü göreceğiz. Büyük ihtimalle çözünürlük 720p seviyesine düşecek. Bunun dışında boyutta 4.7 inç tarafına geriliyor. Benim merak ettiğim ve daha doğrusu içime doğan, G2 kadar çok öyle ince çerçeveli, böyle tasarımıyla ince düşünülmüş bir telefon olmayacak.
Kendimizden geçen öyle olması yönde, onu söyleyelim.
İnşallah
açıkçası
öyle olur da büyük ihtimalle biraz daha şey yapacaklar yani. Kenar kalınlıkları biraz daha fazla olacak. Bir de ben pil tarafında G2 tarzında bir sürpriz olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Öyle bir şey zaten muhtemelen olmayacaktır. O kasaya Xperia Z1 Compact'ta gördüğümüz üzere daha küçük bir pil koyacaklardır diye tahmin ediyorum. Çünkü incelik ve ağırlıklarına taviz vermemek adına, çünkü kasa küçülüyor bir yandan da. Pilde ufak bir kırpılma olabilir. Kamera tarafı belki aynı kalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü telefonun arka görüntüsüne baktığımız zaman lens kısmının oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kamera tarafı belki G2 modeliyle aynı olabilir. Yine optik görüntü sabitlemeyi de taşıyabilir ama bunlar şu anda muallak. Elimizde sadece bir görüntü var. Bunun dışında yapılmış resmi bir açıklama yok. Mobil Dünya Kongresi'nde zaten biz donanımhaber.com olarak bulunacağız ve yeni tanıtılan tüm telefonları yakinen takip etme, ön incelemelerini, analiz videolarını sizlerle paylaşabilmek için yoğun çaba sarf edeceğiz açıkçası. G2 Mini bizim aslında bu dönem için beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz telefonlardan bir tanesiydi. Mini telefonlarla devam edelim. Xperia Z1 Compact da bugünlerde Türkiye'de satışa çıkılacak gibi görünüyor. Burada aslında ilginç bir durum oldu. Xperia Z1 Compact ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden bize sorular geldi. Twitter'dan özellikle bazı arkadaşlarımız, abi telefon listelere girmiş, fiyatı da belli olmuş şeklinde bazı sorular sordular bana. Sonra bir araştırdım, hakikaten bizim forumda da konu açılmış. 1499 lira gibi fiyatlandırmayla Z1 Compact'ın Türkiye'de satışa sunulacağı söylendi. Sonra ben bunu Sony'ye sordum. Sony'nin ajansına sordum. Lütfen bunu benim için Sony'ye sorup doğrultabilir misiniz diye. Gelen cevap şu oldu. Sony bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmıyor. Yani resmi açıklama geldiğinde Türkiye için biz bunu sizlerle paylaşacağız şeklinde oldu. Sonra Google'a girdim, araştırdım. Belki de aslında ilk yapmam gereken oydu. Sony'nin bir alışveriş merkezindeki mağazası zaten 1499 liradan listeye koymuş.
Yani zaten eli kulağındaydı. 1499 nasıl bir fiyat olmuş dersen.
Fiyatı, bence güzel bir fiyat olmuş.
Güzel bir fiyat olmuş. Ben de Antalya'da Turkcell'in etkinliğinde Z1 Compact'ı biraz kurcalama fırsatı buldum. Çok kısaydı yani. 2 dakika önce böyle bir sağına soluna çevirdim. Hı-hı. Hakikaten şey yani, böyle bir dolu dolu bir telefon, onu hissediyorsun.
Çerçeveleri biraz daha minimalize edilebilseymiş daha güzel görünmüş. Onun açıkçası
kasada çok uğraşmadıkları ben belli ama akıcılık anlamında olsun ve o telefonu tuttuğunda elinde Snapdragon 800 olduğunu bilmek insana biraz şey yapıyor açıkçası. Yani böyle bir
küçük telefon,
bir özgüven veriyor diyeyim, öyle diyeyim yani. Arkasında yine 20 megapiksellik kamerası.
Aynen.
birebir bildiğin hani ufak boyutlu Z1 olmuş. Çok da ben açıkçası sevdim. Çünkü ben bu dönemde Note 3 saymazsak 4-7 inç segmentte uzun süredir aktif olarak telefon kullanıyorum. Bana çok şey geldi yani. Oturaklı geldi. Fiyat olarak kurun da yükseldiğini düşünürsek son dönemde ciddi anlamda 1500 lira kabul edilebilir bir fiyat. Yani aynı fiyat bandında alternatif olarak belki G2'ye yönelebilir ama o da o zaman da ekran tarafındaki büyüklük dezavantajı. Yani dezavantaj dediğim bu kişilerin tercihi demek belki daha doğru olur. Ön plana çıkıyor olabilir ama 1500 lira dolu dolu bir telefon için, uzun sürede kullanıcıları götürebilecek bir telefon için bence fena bir fiyat
şimdi
değil.
Şimdi fiyat fena değil ya da güzel derken kimse yanlış anlamasın. Keşke bu telefonlar 500 liraya satılsa. Yani bizim buradaki yorumumuz şu an piyasada satılan telefonlarla kıyasladığımız zamanki fiyatlandırması. Hani bu 1499 liraya ne olur? General Mobile Discovery Elite'in de 1200 liradan gireceğini düşünürsek eğer, yani orada bir rekabet olur, ciddi bir rekabet olur. Tamam, General Mobile Discovery 3 GB bellek var ama Snapdragon 800'ün düz versiyonu ile gelirse donanımsal anlamda çok fazla fark olmayacaktır iki telefon arasında. Ama diğer taraftan da Sony'nin kamera tarafındaki iddiası, akıcılık anlamında çalışma iddiası ve artık arayüz de oturdu. Gerçekten hani Snapdragon 800'ün Android tarafında bu kadar hızlı çalıştığı başka bir telefon yok. Xperia Z1 için konuşuyorum evet. Burada şu an satışta olan telefonlar açısından. Dolayısıyla Z1 Compact bizim tüketici elektronik fuarı CES 2014'te de en çok heyecanlandığımız telefonlardan bir tanesi olmuştu. Yurt dışındaki bu modeli olan Z1 F gibi farklı renk seçenekleri gelirse de süper olur. O sarı, turuncu, en bahçe çeşit rengi var zaten. İnşallah onlar da ülkemize gelir. Ama 1500 lira civarındaki fiyatıyla G2 ile ciddi bir kapışma içerisine girerler diye tahmin ediyorum. Bir minaberi de HTC cephesinden. Henüz piyasaya çıkmayan M8, OnePlus ya da One 2 artık nasıl isimlendirecekse HTC bunu birkaç hafta içerisinde göreceğiz. Onun mini versiyonu. Ama şunu söyleyeyim ben, HTC One Mini'den hiç ders almamış gibi görünüyor. Açıkçası bu donanımda gelirse telefon. Çünkü bakıldığı zaman Evelix'in iddiasına göre bu telefon Snapdragon 400 ile gelecekmiş. Zaten One Mini'de de Snapdragon 400 var. 720p ekran olacakmış 4.5 inç. 1 GB bellek olacakmış. One Mini'de de yine 1 GB bellek olduğunu görüyoruz. Tek iyileştirme Android 4.4 standart ve kamera tarafını 13 megapiksele geçirmiş. Önde de 5 megapiksel var ama keşke kamerayı yükseltmesen de donanımı yükselsen yani.
Bir de şimdi o zamanlar herkes aynı şey yapıyordu. İlk furyada belki hani şey yapılabilir, kabul edilebilirdi. S3 mini, S4 mini hep aynı gemidelerdi. İsmi kullanıp ucuz donanımı millete göreceli olarak yüksek fiyattan itelemeye çalıştılar. Şimdi Z1 Compact geliyor. Az önce G2 mini'yi konuştuk. Hı hı. Bence fiyat olarak rekabetçi olmadığı sürece pek bir cacık çıkmaz bundan. Çünkü Ender'cim baktığında rekabet çok artmış durumda. Niye gülüyorsun bu yıkardığına?
Sen devam et Erdicim.
Rekabet çok ciddi bir şekilde artmış durumda ve bu özelliklerle rekabetçi bir fiyat olmazsa zor. Hani Snapdragon 400 iş görmez mi? Görür yani mini kategorisindeki birçok
şeyi. Görür ama zaten yerini aldığın telefonda da aynı işlemci
evet,
var.
Evet aynı işlemci var yani. Neresi gelişti? Tipi biraz daha değişip nasıl bir farklılık gelişti? Belki acaba yeni çıkacak mı 2'deki?
Tabii ekran üstü butonlara geçiyorlar. Evet hani süper ama zaten şu an ortaya çıkan görüntülere baktığımızda M8'de de M8'de de ekran üstü butonlara geçmişler ama alttaki HTC logosunun zeminini oluşturan siyah kısım hala devam ediyor mesela bakın. Çerçeve hala devam ediyor. Hani HTC gerçekten de bazen tuhaf işler yapıyor, bazen güzel işler yapıyor, bazen de tuhaf işler yapıyor ama umarız bu yeni mini değildir yani.
Yani bu böyle mini olarak çıkacaksa hani araya böyle buçuk aslında, One Mini Plus falan yapsınlar bunu. One Mini 2 tarzında bir şey yapmasınlar. Yani
dediğim gibi özellikle kamera haricinde tasarımı bir tarafa bırakıyorum. Donanım anlamında öyle ahım şahım bir değişim ya da gelişim söz konusu değil. Dolayısıyla hani HTC yani bu modelle beraber hani mini ismini devam ettirmesin bence. Çünkü dediğimiz gibi zaten aynı donanım 3 aşağı 5 yukarı benzer özelliklerle One Mini adı altında Türkiye'de.
Ha olur da getirdi 650-700 liraya satarlarsa o zaman ayrı konuşuruz.
Tabii fiyat ayrı bir değerlendirme kriteri. Fiyat anlamında Ender'in söylediği gibi 1000 liranın altına fiyatlandırmayla çıkarsa ayrı şeyler söyleyebiliriz. Çünkü o fiyat bandında da açıkçası
1000 lira da bence çok
yüksek bir fiyatlandırma ama tabii bakıldığı zaman 1000 lira Türkiye'de bu özelliklere yakın özellikle pek çok telefonda satılıyor yani değerlendirdiğimiz zaman. Ama dediğimiz gibi hani OnePlus ya da One 2 bu kadar yüksek beklentiyle lanse edilecekken devamlı olarak böyle mini versiyonun bu donanımla gelmesi gerçekten tuhaf. Koysana şuna Snapdragon 800 aynı yani. Xperia Z1 Compact'ta ya da işte G2 mini'de olduğu gibi.
Hadi onu geçtim. 600 koy en azından bir şey olsun ya. GPU'su falan biraz daha bir güçlü olsun. Bir farklılık hissettesin en azından insanlara.
Ya da fark mı yaratmak istiyorsun? Git MediaTek'ten Octa-Core al. 8 çekirdekli işlemci al onu koy yani. Değişik bir şey yap. Hani bu gerçekten de umarız bu telefon böyle çıkmaz. Öyle söyleyeyim. Çünkü dediğimiz gibi donanım anlamında çok ciddi bir gelişim söz konusu değil.
Yani hiç heyecanlandırmıyor açıkçası.
Yani buna, bunu 4.4'e çıkarana kadar var olan One Mini zaten 4.4'e yükselt, Sense 6'yı ver de vesaire yap yani ona bakıldığı zaman. Evet. Gerçi hani yazılım güncellemeleri konusunda HTC'yi de çok haksızlık etmemek gerekiyor. Son dönemde ciddi çalışıyorlar. İşte Van modeli 6 ayda 3 tane güncelleme yapmış.
Belirtmek lazım.
Tabii yani. Onun da etkisi olmuş olabilir. O konuda da haklısın Ender. Tabii bunlar şu an için iddia aşamasında. EVLX'in bir iddiası bu. HTC böyle bir telefon çıkarır mı çıkarmaz mı bekleyip göreceğiz. Ama EVLX dediğimiz yerde çoğu iddiasında tutarlı yani. Hakikaten tutturuyor, tutturmayı başarıyor. Dolayısıyla Van 2'nin mini modeli bu özelliklere sahip olabilir. Ama dediğimiz gibi umarız olmaz. Çünkü beklenti bu yönde değil açıkçası. Sıradaki haberimiz ARM cephesinden Cortex-A17 yeni işlemci, yeni orta segment işlemci olarak lanse edildi. Bu işlemciyi kullanan ilk platformda MediaTek cephesinden gelecek gibi görünüyor. Çünkü kullanan bir işlemcinin duyurusunu yaptılar. Evet. Yılın ikinci yarısında başta Çinli telefonlar olmak üzere pek çok telefonda yerini alacak gibi görünüyor. Bu işlemci nedir? Bu işlemci Cortex-A9'un yerini alacak işlemci. ARM'ın yaptığı açıklamalara bakılırsa eğer çekirdek performansı olarak Cortex-A9'dan %60 daha hızlı. Beraberinde kullanılacak Mali T720 GPU'su da Cortex-A9'da sık sık gördüğünüz Mali 400'den %300 daha hızlı. Evet. Yani hakikaten orta segmentin kralı olabilir bu işlemci.
Bu işlemci ben biraz açıkçası sektörün talebine göre çıktığını düşünüyorum. Çünkü sen Cortex-A9 dedin ama aslında şöyle bir şey var. A9'dan sonra ilk A12'yi düşündüler.
O olmadı. O
olmadı çünkü niye olmadı? Big Little tasarımını desteklemediği için olmadı. En büyük eksikliği oydu. Buna baktığımızda aslında A12'den devşirmişler bunu biraz da. Çünkü A9 zaten ömrünü tüketti. Ekonomik ömrünü tüketti.
Hala kullananlar var.
Kullanan var ama işte belki yeni lisans alamıyorlar. Lisans alacak parası yok diyeceğim de Huawei'nin parası çoktur. Hani bir de bir taraftan aynı çekirdeklerin revizyonları geliyor biliyorsun.
Tabii
Cortex A9, R1, R2, R3, R4.
Tabii biz onu pek hissetmiyoruz ama hani mesela örneğin Tegra 4 Tegra 4 iyi de Tegra 4 ile Cortex A5 kullanan Nvidia, Tegra 4 iyi de Cortex A9 Revision 4 diye 4'tü, bir evet, seçeneği doğru kullanmaya gitti. Hani diyor ki Cortex A5'e çok yakın ama çok yakın. Hani Cortex A5 kullan.
A5'ler de revizyon yiyor burada. Yanlış hatırlamıyorsam 3. revizyona gelmiş durumdalar. Yani biraz karıştı aslında iş. A5 var, A7 var, A9 var, A12 var, A15 var, A17 var. Nefesim bitti.
V8'ler var, ARM V8'ler var. Onlara hiç girmedim.
53-57'ye hiç girmedim şu anda. Orayı da büyük ihtimalle benzer bir şekilde boğacaklar. Büyük ihtimalle ama bunlar şey olacak. Pin uyumlu olacaklar çünkü ARM öyle şeyleri seviyor yani. Platforma karar vermişken değiştirmek isteyen telefon üreticileri çok fazla sıkıntı yaşamıyorlar. Çünkü genelde bir önceki revizyonlarıyla veya taban aldıkları modelle aynı pin yapısına sahip oldukları için o işlemci söküp öbürüne çaktım bu arada. Sonrasında kernel değiştirdim mi teorik olarak çalışıyor en azından sistem. Performans olarak geliştirilmesi güzel. Çünkü bakıldığında A9 çok verimli bir çekirdek değildi zamanında. O zaman hala şeyi oynuyorlardı insanlar. Performans oynuyordu ama verimliydi.
Nasıl pil tüketiyordu, nasıl ısınıyordu belli değil.
Yani bugün 4 çekirdekli Cortex A9 tasarımlı 1.5 GHz çalıştırma pilin gayet de
Tegra 3
emiyordu yani. Evet. Isınması da ayrı bir dert.
Onu zaten hiç çözemediler. Zaten küçücük bir cihaz onu
çözemez. Bir de onlar 40 nanometrede kaldılar ya, 45 bandında kaldılar. Şimdi bunlar hep 28 nanometreye göre ayarlanmış grafik bilim işlemcileri oldukları için frekansları da daha yüksek. 2 GHz üzerine hedefliyorlar. Görünen yani kağıt üzerindeki watt başına performans değerleri oldukça başarılı.
Ki orada şunu da söylemek gerekiyor aslında. Cortex A15 de bu konuda çok başarılı değil. Enerji verimliği anlamında onun da ciddi sıkıntıları var. Dolayısıyla belki ufaklığı onun yerini de alabilecek bir platform.
Olabilir. O da o A9'un kaleminden çıktı 15 bakıldığında. Hep şeye oynadılar, performansa oynadılar. Ama baktılar ki sonra hiç çekirdek sayısı zaten artınca bir şekilde dengeleyebiliyorsun. Biraz daha düşük performansta ama çok daha enerji verimli çekirdekleri kullanmak üreticilerin işine geldi. Bakıyorsun ortalık A7'li telefon dolu.
Aynen A7'li telefon dolu çünkü A7 enerji verimliliği anlamında çok iddialı platform ve bunun yanında performans olarak da pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek performansı sunuyor. Cortex A17'yi kullanan ilk platformun MediaTek'ten geldiğini söylemiştik. MT6595 yani 6592 olan 8 çekirdekli işlemcinin üstüne konumlandırılan bir çözüm bu. Bu da 8 çekirdekli. 4 tane Cortex A17, 4 tane Cortex A7 var. Ve ARM'ın Big Little platformunu kullanıyor. GPU tarafında yine muhtemelen Parvial'la da devam edebilirler ama ARM'ın kendi standart GPU'su olan Mali 720'de de devam edebilirler bu bağlamda. Hani farklı versiyonların olabileceği de yine konuşuluyor. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bu platform 1.7 GHz'ında çalışıyor. MediaTek bu işi çözmüş zaten. Hani açıkçası nasıl bir tasarım yapacağını, hangi frekansla çalışacağını. Dolayısıyla bu platform çıktığı zaman pek çok telefonda yerini alacaktır diye tahmin ediyorum. Bu 6592 çok yaygınlaşacak gibi görünmüyor. İyi bir platform ama
o biraz hani, şey ya, hani kupon bir model olacak gibi gözüküyor. Yani hani bizim de
bir bu tarz bir şey. Bir vitrin
yani. Evet yani ya, prestij ürünü. Çünkü farklı bir yapıdaydı. Zaten doğru düzgün de cihaz da görmedik yani ortada. İsimleri çıktı ama sadece 8 çekirdekli cihazı gördün mü MediaTek'ten? Yok yani ortada yok şu anda.
Yani yakın zamanda çıkacak gibi de görünmüyor. Belki Çin menşeli bazı firmaların Türkiye'ye gelen yansımalarında biz bunu görebiliriz ama global firmaların ne derece kullanacağı bilinmiyor. Bir ara HTC, bir yerde Sony'nin kullanacağı iddia edilmişti ama.
Huawei'de de bir ara konuşuluyordu.
Huawei'nin kendi 8 çekirdekli işlemcisini yaptı ve kullanmayı tercih edeceği söyleniyordu. Belki Huawei yine Mobil Dünya Kongresi'nde belki MediaTek'in çözümünü kullanan bir D3 modelini, Ascend D3 gibi isimlendirmesine sahip bir modeli duyurabilir ama bunların üstü teyit edilmiş değil. Bu arada tabii platformun diğer yeteneklerine de bakmak gerekir. 4K artık sorunsuz zaten. Hani encode ve decode işlemlerini sorunsuz yapabiliyor. Benim aldığım notlarda da yine bakıldığı zaman yine güncel pek çok kablosuz iletişim standartını destekliyor. Sensör seviyesinde, GPS seviyesinde zaten güncel standartlar.
Onlar oturdu artık yani.
Onlar artık oturdu dediğin gibi. Yine bunun dışında 24'lü ses kodeline yönelik de bazı optimizasyonlar yapmışlar. DAC desteği de sunulmuş. Artık telefonlarda ses beklentisi arttı. DAC desteğiyle yine daha yüksek gereksinime ihtiyaç olan kulaklıkların kullanımının da önünü açtılar açıkçası telefonlarda. Dolayısıyla MediaTek'in platformu benim bu yılın ikinci yarısında bayağı rağbet görür gibime geliyor açıkçası Ender. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Ender dedin ve bitti.
Evet, Ender dedin ve bitti, doğru. İlk roundu ben kaybettim Erdi'cim. Umarım ikinci roundu kazanan taraf ben olacağım. O zaman sıradaki haberimize geçelim Erdi'cim. Sıradaki haber Samsung cephesinden Galaxy S5'in yavaş yavaş lansmanına yaklaşırken resmi diyebileceğiniz bilgiler de kendisini göstermeye başladı. Nedir bunlar? Özellikle bu haberimize konu olan detay Galaxy S5'in kutusu.
Kutusu.
Kendisinden önce zaten, kutusu geldi diyelim.
Zaten bütün detayları da beraberinde getirdi.
Beraberinde getirdi çünkü Android tarafında üreticiler kutunun üzerine tüm spesifikasyonu yazmayı seviyorlar genelde. Samsung da bunlardan bir tanesi. Bu kutu bizlere neler gösteriyor? Daha önce yayınladığımız Galaxy S5 özel videosunda da belirttiğimiz üzere ekran artık 5.24 inç olacak gibi görünüyor. Hatta kutuda 5.25 yazıyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
5.25 yazıyor.
Yani Galaxy S4'le kıyaslandığı zaman 0.2 inçlik bir ekran büyüklüğü söz konusu ekstra olarak. Yine kamerada bir artış var ama kameradaki artış şöyle, biz 16 megapiksel kamera olacağını düşünüyorduk. Kutuya göre 20 megapiksel.
20 megapiksel daha yüksek çıktı.
Topu sana atmadan önce bir parantez açayım. Burada da şunu söylemek gerekiyor. Bu tabii resmi mi, kutu doğru mu değil mi? Bundan emin değiliz. Bu fake bir kutu çalışması da olabilir.
Çok ama benziyor ama
genel kanı resmi kutu versiyonu ya da resmi kutunun bir örneği olabileceği yönünde.
Ya ben de biraz açıkçası görseli inceledim. Çok net olmasa da hani Photoshop'luymuş gibi durmuyor açıkçası. Yani bilmiyorum, Photoshop'la uğraşacak olsalar başka bir şeyle uğraşırlardı. Kutunun ya, üzerindeki yazılarla uğraşacaklar.
Benim burada kafamı karıştıran 20 megapiksel kamera oldu. Çünkü Samsung geçtiğimiz yılın sonuna doğru düzenlediği analiz günü etkinliğinde 2014'ün üst seviye telefonlar için 16 megapiksel izosel kamera kullanacağını bildiğim prezentasyona koymuş. Evet. Ama bu pazarlama hilesi miydi, rakiplere karşı birkaç özelliği gizli tutayım misyonunun bir parçası mıydı, ondan emin değilim.
Olabilir, şimdi her şey olabilir ama 20 megapiksellik bir kamera en azından Sony tarafındaki rekabeti dengeleyecektir kamera anlamında baktığımızda, karşılaştırdığımızda.
Öyle mi diyorsun Erdi'cim?
Öyle diyorum Ender'cim. 20 megapiksel kamera çünkü çok zor bir şey değil sonuçta. Teknoloji ortada, sensörler ortada. Samsung'un uzun zamandır zaten sensör yapmaya çalıştığını biliyoruz. Genelde amiral gemilerinde kullanmasa da kendi sensörlerini. O konuda da çalışmaları var. Bunun dışında 2K ekran zaten çok konuşuluyordu ki artık biz orada çok eleştiriyoruz ama Leonardo gibi bizi dinlemeyip 2K ekranda verecekler telefonları. 3000 mAh pil de çok normal o boyuttaki bir telefon için.
3200 bekleniyordu. Orada biraz sürpriz var gibi yani.
3200 yine çünkü biraz Note 3'e kafasını
gerçi
vurmaya başlayacak.
Gerçi Note 4'ün de yani. Hani bak zaten Note 3'e yavaşlar zaten devrini doldurup topu orada Note 4'e bırakacak ama tabii 3-5 ay için bile yani
inçlerde bile şey yapmıyorlar fark edersen. Yani 5.25, 5.3 değil. Yani orada hep
5.25 dedin Galaxy Note'un yani birinci jenerasyon Galaxy Note oldu artık yani Galaxy S5.
Ama olmadı işte. 5.25'te kaldı. 0.05 inçlik farkı bıraktı.
0.05 inçlik farkı bıraktı
yani. Sürekli bir şeyi tutuyorlar. Farklı tutuyorlar. 3000 mAh pil de açıkçası bilmiyorum 2K ekran çok yer mi ama gene bir S4 kadar pilinin gideceğini söyleyebiliriz sonuçta.
Her türlü gider de öyle.
Ben hiç şaşırmadım ama bu özelliklere. Yani
ya ben de şaşırmadım da hani şunu söyleyelim. 2K ekranlı versiyon için oyunu unutun yani. Hani hakikaten yani şu an ARM tarafında Mali T758'i kullansam bile gerçekten de şey değil. 2K'da oyun oynamak gerçekten zor iş.
Ya 2K o uçtu gitti zaten.
Tabii bu telefonda 24 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilecek. Bize zaten resmi davetiyesi ulaştı. Biz de Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S5'i inceleme, kullanma ve ön inceleme videosunu en azından sizlerle paylaşma şansını yakalayacağız.
Ender'cim gidip oralarda çekecek.
Ben evet gidip oralarda çekeceğim. Donanım haber olarak biz muhtemelen Mesut'la birlikte orada olacağız gibi görünüyor şu anki programa göre. Elimizden gelenin en iyisini sizler için yapmaya çalışacağız.
Ben de burada yatarım.
Sen de burada yatışlara devam edeceğim. Biz yokken zaten bizim çiftli koltuğa uzanıp
aynen. Ayaklarımı da böyle.
Bir iki kan televizyonda zaten karşında. Kumandan bizi izlersin. Vardır.
Aynen sizi
bizi
izlerim. İzlersin. Canlı bağlanırım size.
Abi oradan bir de kahkahalar ha ha ha yine çalışıyorlar. şaka bir yana ama Mobil Dünya Kongresi'nde hakikaten eli kulağında artık. Şurada sayılı günler kaldı. Biz öyle zannediyorum ki bu hafta sonu değil önümüzdeki hafta sonu İspanya'da olacağız. Mesut benden bir gün önce gidiyor. 23 Şubat'ta ben de 24'ünde orada olacağım ve gider gitmez ilk yapacağımız şey de muhtemelen Galaxy S4 S5 lansmana katılmak olacak gibi görünüyor. Çünkü aynı günün hemen akşamında lansman gerçekleştirilecek. Erdi'cim, sıradaki haberimiz HTC cephesinden canım olacak.
Erdi diyen dillerini yerim senin.
O da akşam geç saatte video çekmenin tabii böyle ister istemez hani bazı etkileri ve yansımaları da oluyor açıkçası, ama umarım bizi bu konuda mazur görün. Aslında burada bir parantez açmak istiyorum. Nedir o? Bir önceki videomuzda, bir mobilitenin bir önceki bölümünde bizim birbirimize seslenişimizi, birbirimize hitabımızı yanlış anlayan bazı arkadaşlar da olmuş. Hatta bazı çok ileri gidip Ender'cim sen kendi yeni bir aramaya başla tarzında açıklamalarda da bulmuş, ama yani biz Ender'le 8 yıldır beraberiz herhalde. 7-8 yıldır. Her günümüz beraber, masamız yan yana. Bir ara karşılıklıydı, bir ara yan yana oldu. Böyle hani ev kadınları gibi arada ofiste masa düzenleriyle oynamayı seviyoruz açıkçası, ama hani yediğimiz içimiz ayrı gitmez. Can ciğer kardeş gibi izleyebiliriz.
Sıkıntı yok.
Yani hani Kars'a gidip -25-30 derecede aynı evde kalmışlığımız var açıkçası. Dolayısıyla siz bizim birbirimize takılmamıza bakmayın. Yani öz kardeşimden fark yok yani kardeşim canım. Canım dolayısıyla o konuda emin olabilirsiniz. Canım gelsin bir öpeyim. Diyerek sıradaki haberimize geçelim Ender. Sıradaki haberimiz HTC cephesinden. Şimdi HTC'de şöyle bir durum söz konusu. İşler yolunda değil.
Değil.
Telefonlar, One çok iyi bir telefondu ama One'ın dışında çok iyi diyebileceğimiz bir telefon çıkmadı. One Max hayal kırıklığı oldu.
Bence.
One Mini hani dediğimiz gibi
yanlış
beklenen yemineydi. Özelliklerle gelmedi en azından. Hani yüksek bellek kapasitesi bekleniyordu. Olmadı. Fiyatlandırması yüksekti. HTC'de zaten fiyatlar ortalamanın üzerinde, malzeme kalitesinden dolayı.
Bir de az üretiyorlar ya, ucuza mal edemiyorlar benim anladığım kadarıyla.
Öyle bir sıkıntıları da var muhtemelen. Genelde konuşulan aslında HTC'de ilgili benzer şeyler. Bu sene ama şeytanın bacağını kırıp yeniden eski günleri yakalamanın ya da o günlere doğru ilk adım atmanın planları ve hayalleri içerisindeler. Şimdi bunu yapabilmek için de HTC şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu sene 250-300 dolar bandında daha fazla telefon çıkaracağız. Öyle görünüyor ki bu telefonlar farklı ekran büyüklükleri ve donanım özelliklerine sahip olacak. Onlardan bir tanesi Desire 8. Bu telefon bir tablet. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekranı var ve 13 megapiksel kamerayla geliyor. Donanımsal özellikleri çok çok net olmasa bile şunu söyleyebiliriz. Telefonun bir görüntüsü sızdı. Hatta resmi görüntüsü sızdı. Şunu söyleyeyim. Donanım özelliklerini bilmemekle birlikte tasarım anlamında telefon inanılmaz güzel görünüyor. HTC yine tasarımı yapmış.
Evet, tasarım olarak gerçekten güzel olmuş. Donanım da kabul edilebilir bir seviyede bakıldığında. Vakit çıkarırlarsa, çünkü bu segmentte bir dalga oluyor. Herkes telefonu yeniliyor. Ondan sonra bir daha bir sene, en azından bir senelik döngü içerisinde çok da fazla yeni modellere bakmıyorlar. Zamanında çıkarabilirse olurlar, ama klasik HTC çizgilerini de telefonda görebiliyoruz. Yani iyi fiyat, düzgün zamanda çıkarsa satmaması için hiçbir sebep yok. Ama HTC son dönemde bu dediklerimizi, saydıklarımızı pek vakitlice yapamıyor. İnşallah bu modelde çıkar da kendilerinde daha aktif bir şekilde telefon arenasında görünürüz. Biz de zaten oluşan rekabetten faydalanırız.
Az önce söylediğimiz gibi telefonun arka kamerası 13 megapiksel çözünürlüğünde, bir ultra piksel kamera değil. Hani bunun altını çizelim. Ön kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Yani bu aslında şöyle söyleyelim. Bu telefon muhtemelen bu Çinli telefonlara karşı konumlandırılacak gibi görünüyor ki yani benzer donanım özellikleri ve benzer fiyatlandırmayla gelirse HTC'nin işçiliği ve tasarımı zaten söylemiştik, şu anda ekranlara geliyor zaten. Bu şık tasarım gerçekten de Çinli telefon üreticilerini zora sokabilir. Çünkü en nihayetinde HTC yani hani malzeme kalitesi, tasarım anlamında gerçekten sınıfındaki en iyi firmalardan bir tanesi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bir başka birimize geçelim Ender. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden yine. Galaxy Mega Plus diye bir telefon çıktı. Samsung'un biliyorsunuz Galaxy Mega serisi altında 5.8 ve 6.3 olmak üzere 5.8 inç ve 6.3 inçlik telefonları var. Bu telefonların niye çıktığını hala cevabını bilen kişi sayısı çok fazla değil. Çünkü görebileceği üzere çok da fazla tutmadı. 6.3 inçlik telefon görece fena değildi, ama 5.8 inçlik telefonu düşük çözünürlüklü ekranı ve görece daha zayıf donanımıyla çok fazla ilgi görmedi açıkçası.
Evet. Fiyatı kırpacağız diye donanımı çok kırptılar. O biraz şey yaptı, baltaladı ürünü. Biraz yüklü silinciri bu sefer o kadar hızlı Samsung kendi ürünlerini şişirmeye başladı ki, şimdi biraz önce de S5 için konuştuk. Çok fazla kısmayınca da o sefer bir sene önceki amiral gemirisine biraz yaklaşmaya başlıyor. Alttan değdirmeye başlıyor. Bu sefer bakıldığında hep bir şey var. Bir ürün diğerinin bacağına sıkıyor. İster istemez
bu kadar çok ürünlü olunca ister istemez yani bu kaçınılmaz.
Yani biri bir şeyin baltalıyor satışını. Samsung da benim anladığım kadarıyla bu durumu çok istemediğinden ürünlerin biraz arasını açmaya çalıştı, ama tutmadığını gördü. Burada bu sefer bu Galaxy Mega Plus'ta biraz daha elle tutulur bir donanımla karşımıza çıkıyor. En azından o çift çekirdekli dandik işlemciden kurtulmuşlar.
Gerçi ondan kurtulmuşlar da geriye kalan hala sıkıntılı yani bakıldığı zaman. 5.8 inç ekran var. Çözünürlük QHD 540x960. Yani sene 2014.
En azından bir 720p olsa.
Yani en azından aynen bir 720p bu telefonu daha iyi bir noktaya taşırmış.
Ama bu telefonu 100 lira ucuz yapacak 720p olacağına bir QHD olsun. Bence insanlar
100 lira ucuz yapsın da toplamda fiyat yine ne kadar olacak?
İşte tabii onu o telefonu görmeden şey yapamayız ama.
Tartışma konusu. Tabii diğer taraftan 1.5 GB RAM var.
Bari onu ekranı şey yapmanız 2 yapsalardı belliydi.
En azından belli 2 GB olsaymış diyelim. Bunun için 8 megapiksel arka kamera, 1.9 megapiksel ön kameramız var. 2600 mAh pil var. Android 4.4.2 ile geliyor. Ayrıca microSD kart üzerinden 64 GB'a kadar hafıza kartlı takabiliyoruz bu telefona. Şimdi tabii şu an şeyi bilmiyoruz. 1.2 GHz hızında çalışan quad-core işlemcinin hangi GPU'ya sahip olduğu detaylarda yazmıyor ama muhtemelen Mali 400 olabilir. Samsung 4 çekirdekli o jenerasyon işlemcilerinde Mali 400'ü de kullanmış bir firmadır. Ama şunu söyleyeyim, bu ekran çözünürlüğü ve bu bellek kapasitesiyle çok rahat oynatır bu cihaz.
Oynatır tabii ki. QHD artık lay lay lom yani. 720p'de bile oyun oynatmayan telefonu dövüyorlar bugün.
Yani muhtemelen zaten bu telefonda çok böyle giriş seviyesi fiyatlandırmaya sahip olmayacaktır. Dolayısıyla hani en azından fiyatının hakkını verebilecek bir çoklu ortam deneyimi sunacaktır diye tahmin ediyorum.
İnşallah ucuz olur çünkü ben bile kullanırım yani baktığımda. İşine yarar, sen de kullanırsın. Yani işine yaramaması için herhangi bir sebep yok.
Ya şimdi kullanıp kullanmama tercihi orada şeyle ilgili vardı. 5.8 inç bir telefondan bahsediyoruz.
Ya boyut olarak demiyorum. Hani ben donanım ve performans olarak insanlara sunduğu şeye bakacak olursak hani akıllı telefon kitlesinin belki de %90, %95'ini tatmin edebilecek bir seviyede iş çıkaracağını söyleyebiliriz. Fiyatı uygun olsun yani. Artık hep aynı şeyi söylüyoruz, aynı yere geliyor laf ama fiyatı uygun olsun. Bu büyük üreticiler çünkü hala en basic modellerinde bile, en düşük modellerinde bile fiyatı bir şişik tutuyorlar.
Maalesef.
İster istemez o da yani insanları bu markalarda buluşturamıyor.
Ama tabii büyük üreticilerin bu sene özellikle işi çok zor. Yani bu kadar o kadar fazla sayıda Çinli firma Türkiye'de pazara giriyor ki işte bakıldığı zaman A firmasından Z firmasına kadar yani kendi markasını oluşturmayı başaran ya da yeni yeni bu işe girmeye başlayan pek çok firma bu sene Türkiye'de olacak. Bu firmaların bazı telefonları iyi olacak, bazıları görecek kötü olacak ama rekabet artacak. İnsanlar daha ucuza farklı telefon seçenekleri bulacaklar. Dolayısıyla hani 2000 liraya telefon satmak 2014 yılında 2013'e göre daha zor olacak onu söyleyebiliriz.
Aynen, bu şeye benziyor. Şimdi 2012-2013'te Çin tabletlerin istilasını gördük. Bence 2014-2015'te iş biraz artık telefon tarafına kayacak. 1000 liraya kadar olan bantta ciddi bir şey var. Boşluk var yani. Oraya getirilecek telefonlarla çok ciddi satış rakamları hala yakalanabilir.
Hatta Çinli telefon demişken Ender, bu konuyla ilgili bir önemli haber daha var. Direkt onu atlayalım istersen. Çünkü tek tek model bazında konuşmak o konuyu uzatacak diye tahmin ediyorum. Xiaomi, Çin merkezi en popüler firmalardan bir tanesi. En popülerlerinden bir tanesi olmasının en büyük sebeplerinden birisi de yaptığı çok iyi telefonların yanı sıra Android'in babasını transfer etmesi diyebiliriz yani. Babası derken yönetici seviyesinde Android'in bir numaralı ismini Hugo Barra'yı Google'dan aldılar, transfer ettiler ve şirketin global operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı haline getirdiler. Şimdi bu Xiaomi'nin 5 dakikadan kısa sürede 100 bin satan bir telefonu vardı Hongmi ismiyle. Evet. Bu telefon hangi özelliklere sahipti? 4 çekirdekli bir MTK işlemcimiz var 1.25 GHz'ında çalışan. 720p çözünürlüğünde 4.7 inç ekranımız var. Hani 1 GB RAM ve 4 GB depolama kapasitemiz var. Pil de 2000 mAh. Kameramız da 8 megapikseldi. Dediğimiz gibi bu telefon Çin'de 5 dakikadan kısa sürede 100 bin adetlik satış rakamını yakalamayı başarmıştı. Tabi burada şunu da söylemek gerekiyor. Piyasada bu özelliklere sahip çok sayıda telefon var. Ama bunların farkı ne? MIUI arayüzünü geliştiren firma. Evet. Android MIUI ile birlikte bu firmanın telefonlarında gerçekten çok iyi çalışıyor.
Çok iyi çalışıyor. Bir de bu adamlar Çin'de bilindik bir marka. Yani bu Çin'in Samsung'u gibi bir şey bu adamlar. Çünkü bu adamların yaptığı telefonlar biz bir süredir piyasada ve
aslında Çin'in Apple demek daha doğru
oldu. Çin'in Apple demek doğru oldu. Çünkü Samsung da uzak doğu firması olduğu için
bir de oradan Xiaomi'nin CEO'su Steve Jobs gibi giyinip sunum yapmayı onu da çok seviyor onlar
söyleyeyim. Oradan da bir oradan taklitçiliği var arkadaşımızın.
Hakikaten abimiz milyar dolarlık şirket yönetiyor.
Bize de versinler biz de yönetiriz.
İnşallah öyle şeyler.
İnşallah. 20 yıl sonra
hayat belki de güzel değil mi?
Hayat oturur de böyle bir yerden tekrar bir mobilite çekeriz sen de. Sen bir CEO, ben bir CEO.
Plazanın 105. katında.
O zamanlar 105. katı tuvalet bile yapmazlar.
Öyle mi diyorsun?
Biz o pozisyonlara gelene kadar millet Mars'a gider.
Bugün şu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle bugün en kaçı? 13. 13 Şubat 2014. 13 Şubat 2034'te biz bir video çekelim. Bunun sözünü buradan verelim.
Tamam. Tak Google Calendar'a hemen işleyelim.
Hemen işleyelim bunu. 20 sene sonra umarım siz değerli izleyicilerimiz o süre zarfında hala bizi izliyor olursunuz. Galiba zaten görünüşe bakılırsa biz yani 20 sene daha buradayız. Devam ederiz açıkçası. Dolayısıyla 2013 Şubat 2034'te inler. O günün mobilitesini canlı yayınlayalım hatta. Tüm dünya cinsinde hatta o dönemin teknolojisi zaten. Biz bunu herhalde 10K yayınlarız zaten mobiliteyi. İnteraktif olur. İnsanlar direkt konulara müdahale edebilirler vesaire.
Uzaktan bizi bile konuşturabilirler 20 sene sonra.
Belki bizden 1000 tane olur. Dünyanın her yerinde canlı yayın yaparız. İşte
olur olabilir.
Amerika'da Times Square Meydanı'ndan. İşte
sunum, Rusya'da... Canlı konuşuruz. Sunum yaparız yani. Yayın değil. Parklarda oturup konuşuruz. Neyse konuya dönelim. Çin'in Apple olan bu firmanın zaten peynir yapsa, ekmek yapsa satacağı belli. Çünkü bir de fiyatları da çok ucuz. 130 dolar, yanlış hatırlamıyorsam bu telefonu 130 dolara sattılar. 130 dolar. Bedava yani şimdi 130 dolar şu telefon için.
Ya ben daha iyi bir örnek vereyim. 10.000 mAh'lik powerbank dediğim sadece bataryayı 5 dolara 6 dolara satan bir firmadan bahsediyoruz yani. Bu adamlar hakikaten bedavacı.
Evet, bu adamlarda bir şey var yani. Ucuza hakikaten üretiyorlar. Ucuz satmayı da seviyorlar.
Ki kaldı ki bahsettiğiniz powerbanklerde de Samsung ve LG'nin ürettiği şeyler, bataryalar kullanılıyor. Dolayısıyla hani
çakma çukma değil.
Ucuza mal edilmiş, bedavaya mal edilmiş ürünler de değiller. Dolayısıyla Xiaomi'nin kullanıcılarına düşük fiyata yüksek kaliteli ürün verme iddiası zaten bilinen bir gerçek. Şimdi bu telefon Hongmi adıyla Çin'de piyasaya çıkmış. Şimdi Avrupa ve Amerika'da piyasaya çıkış yapmış. Redmi adıyla. Telefon aynı. Kırmızı bir kasaya sahip zaten. İsminden anlaşılabiliyor. Keşke birisi çıksa da şu telefonu Türkiye'ye getirse açıkçası. Zaten bu adamlar her cuma günü yazılım güncellemesi veriyorlar. Donanım orta segmentte pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Zaten Türkiye'de o 600-800 lira bandında bu donanımda telefonlar var ve tabii, olmaya devam edecek. Hani keşke birisi alıp Türkiye'ye getirse ama Türkiye'ye yakın vadede geleceğini çok zannetmiyorum. Eğer bizden habersiz birileri bu işin peşine düşmediyse.
Evet ya bizden Tüyo'yu aldınız. Bence birilerinin bu işin peşine düşme vakti geldi. Moto G'ye de böyle demiştik hatırlıyor musun? Gelir gelmez falan konuşmuştuk. Geldi.
Geldi. Çünkü... Biraz yüksek fiyatla geldi ama geldi.
Evet geldi. Onun birçok sebebi var. Ama geldi yani. Gelmemesi için bir sebep yok ama belki bu firmanın kendi stratejisi içerisinde açılmayı pek böyle düşünmüyorlar. Çünkü burada rekabet ne derecede olur bu telefon gelse.
Moto G dedin de şimdi Amerika'da 180 dolara satılan bir telefondan bahsediyoruz. Tamam Amerika'da tek sim kartlı versiyon, burada çift sim kartlı versiyon. Amerika'da içerisinden...
Yanlış hatırlamıyorsam Amerika fiyatı değil de Avrupa fiyatı üzerinden konuşursak 16 GB depolaması olanın 199 Euro'ydu yanlış hatırlamıyorsam.
200 Euro yani
600 GB. 8 GB'da 179 Euro'ydu.
Şimdi o zaman ne yapıyor? İşte 180 euro dersen eğer. Ya 200 euro diyelim biz ona. 600 lira civarında Türk parası yapar ama tabii bunun üzerine 120 lira ÖTV, 118 KDV, dağıtım masrafları, nakliyesi, bu su koyulduğu zaman normal bir fiyat gibi görünüyor. Avrupa'yla kıyasladığımız
ama
zaman.
Ama 200 euro o adamın şeyi, satış fiyatı.
Satış fiyatı işte.
Sen gidiyorsun ya motor alı bana telefon.
Ama zaten bize şöyle bir şey var. Ama şunu hesaplama geliyor. Bizde zaten %20 ÖTV var. %20 ÖTV'nin eklendiği fiyatı bir de %18 KDV. ÖTV'si fiyatı değil yani. ÖTV'li fiyattan %18 KDV ekleniyor. Dolayısıyla fiyat zaten ister istemez kafadan 250 lira artıyor yani baktığınız zaman.
Biz halk arasında diyoruz.
Ya bakıldığınız zaman böyle bir durum söz konusu açıkçası. Hani hani o telefon o fiyata çok olmamış açıkçası. Fiyatın biraz daha düşük olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Bu telefonun hakkı 700 lira seviyesinde fiyatlandırmadır ama şunu söyleyelim telefon malzeme kalitesi olarak, ekran kalitesi olarak, elde tutuş hissiyatı olarak gerçekten fiyatını hak eden bir telefon.
Yani kaliteli bir telefon gidiyor, olduğunu açıkçası hissettiriyor.
Zaten daha telefonun kutusu önünüze geldiğinde an itibariyle Motorola Google Company yazıyor.
Yani 4-4 gibi... alacağı garanti. Eli kulağında.
O da çok komik. Evet. Şey, Motorola'nın sitesine giriyorsun. Moto G'nin spesifikasyon kısmına bakıyorsun. Yazılım kısmına Android 4 iç. Parantez içerisinde 4-4'ü de garantiliyoruz yazmışlar. Yani söz veriyoruz. 4-4'ü de size güncelleme olarak vereceğiz diyorlar. Ki yakın zamanda alacaktır diye tahmin ediyorum. Moto G ile ilgili zaten incelemede biz bu videoyu yayınladığımız an itibariyle zaten sitemizde sizler tarafından izlenmişti. Mesut'un yaptığı bir inceleme zaten şu an sitemizde mevcut. Şimdi son haberimize geldik Ender'cim. Demiyorum Ender ben Erdi'cim. Bu telefonumuz Oppo. Yine Çinli bir firmadan geliyor telefon haberimiz. Oppo Find 7 isimli modelinin duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu telefon Mart ayı içerisinde 14 Mart'ta lanse edilecek.
Ne yapıyoruz?
Ne yapıyoruz?
Oppo deyince
Adam. Seni yakalayacağız bir gün. Mutlaka bunlar Türkiye pazarına girecekler. Çünkü ben öyle sağdan soldan duyumlar alıyorum.
Gelecek, bir şey girecekler.
Lansman yapacaklar.
Tutacağım kulağından.
Çekeceğim kulağını.
Fotoğrafını da çekeyim.
Fotoğrafını da çekip sosyal medyada Adam sen niye bu telefonları bize yollamadın diye
gösterip
isyan edeceğiz.
Telefonları vermedin.
İsyan edeceğiz denler.
3. Bu da şey mi? Video işlerken kafamıza 0-1 şey koyacağım.
Öyle mi yapacaklar? Hadi bakalım öyle olsun. Find 7 şöyle bir telefon. Açıkçası Find 5 çok başarılı bir telefondu. Hani bu 5 inç Full HD ekran ve yüksek performans işlemci akımının başlattığı telefonlardan bir tanesiydi. Find 7'deki en büyük esprisi yüksek çözünürlüklü ekran. QHD ekran olacak. Yani 2560x1440 piksellik bir çözünürlük olacak ki biz bu çözünürlüğü dünyada ilk defa Vivo firmasının X-Play 3C modelinde görmüştük. Zaten Çinliler gidiyorlar yani o tarafta gitmeye devam ediyorlar.
Artık taklit eden adamlardı. Şimdi yön veren adamlar oldu.
Şaka maka yön veren adamlar oldular. Eğer Samsung Galaxy S5'inde Exynos versiyonu 2K ekranla gelirse Vivo X-Play 3 ise Samsung Galaxy S5 ve Oppo Find 7 QHD ekranlı 3 büyük amiral gemisi telefon olarak uzun bir süre boyunca piyasada tek olacaklar gibi görünüyor. Bu telefon aynı zamanda Snapdragon 800 işlemciyle geleceği muhtemelen AB ya da AC versiyonu olacaktır. 3 GB bellek kapasitesine ve yüksek miktarda yüksek kapasiteli bir pile sahip olacağı söyleniyor. Açıkçası Oppo güzel telefonlar yapıyor. Ben Find 7 modelini merakla bekliyorum Erdi'cim.
Aferin canım ya. Ender'cim telefon güzel olacağı kesin.
Evet Erdi'cim.
Hitap ettiğini böyle birbirimize zaman Ender. Böyle senden benim
söyle Erdi'cim.
Telefon güzel. 5.5 inç 2K ekranıyla Snapdragon 800'ün AC versiyonu olacağını tahmin ediyorum. Çünkü 2K ekranda öbür türlü biraz sıkıntı yaşayacaktır. Hı-hı. Bu senenin büyük ihtimalle trendi bunun etrafında şekillenecek. En üst seviye telefonlarda 2K ekran. Snapdragon 800, AC'ler, AB'ler.
Sene sonuna doğru ikinci 805'ler, 805'ler gelir.
Kendini gösterir. 3 GB belleğin üstünde çok çıkılacağını zannetmiyorum. LTE desteği zaten mevcut olan ülkelerde uzun süredir kullanılıyor. Belki hız anlamında bazı gelişmeler olur. Ama onun dışında çok da yani gelmeyeceği için biliyorum ki gelmeyecek. Adam oradan yine bir şeylik yapacak. Bize göndermeyecek telefonu. Ve bilmiyorum yani açıkçası ben Oppo'ya biraz şey yaptım. Küstüm. Yani
aynı işin bakın o kadar şikayette bulunsan taş dillenir. Tamam evet. Ben yollayacağım der. Ama Adam ısrarla bu telefonu yollamama konusunda kararlı gibi görünüyor kardeşim. Umarız bir şekilde telefon elimize ulaşır ama en kötü bir fuarda görürüz zaten. Ondan en kötü ihtimalle bir fuar videosu hazırlar. En azından bir ön inceleme tadında videoyu
kesin
sizlerle paylaşırız zaten.
Kesin Qualcomm standında vardır geçen seneki gibi. Hatırlarsan orada...
Biz zaten CSF gittiğimizde de geçtiğimizde içerisinde Erdi'cim. Oradaki yaptığımız pek çok telefon incelemesinde telefonları Qualcomm standında evet. bulduk. Bu Xiaomi'nin telefonundan tut da işte Giovanni Elif E7'ye kadar bütün telefonlar Qualcomm standındaydı. Çünkü Qualcomm platformunu kullanıyorlar ve Qualcomm her fuarda kendi standını kurup bütün telefonları orada sergilemeyi seviyor zaten bakıldığı zaman. Dolayısıyla video konusunda sıkıntımız olmaz. Bir yerde bulur yakalarız telefonun incelemesini yaparız ama Türkiye'ye gelme konusunda nasıl bir aksiyon alacaklar yakın zamanda bunu bekleyip göreceğiz. Diyerek Erdi'cim bu videomuzun da sonuna geldik. Biraz farklı bir konsept oldu. En azından üslup anlamında evet. biraz daha böyle eğlenceli olduğunu umuyoruz. Bu videoda ben Ender Yıldız oldum.
Ben de Erdi Özağ oldum.
Sen de Erdi Özağ oldun ve böyle keyifli bir video yapalım istedik. Bunu yapmak istememizin sebebi de bir önceki videoda bir ya da birkaç arkadaşın hani birbirimize hitabı konusundaki o üzücü yorumları gerçekten de şeydi hani açıkçası. Ender kendine yeni bir yer ararız. İşte durum baştan belli tarzında.
Beni burada çok seviyorlar. En azından Erdi çok seviyor onu biliyorum.
Ender benim canciğer kardeşim. Onu buradan söylemekte çekince duymuyorum. Bunlar gerçekten de evet. hissiyatım yani yaşadığım duygular. Bunu açıkçası samimi bir şekilde.
O zaman sizlere kucak dolusu sevgiler, öpücükler gönderiyoruz ve programımızın.
Hoşça kalın diyoruz. Bizden şimdi bu kadar. Twitter'dan bana @fx57 Ender'e de @enderyldz adresine ulaşabilirsiniz. Artık burada isimleri doğru söylemek gerekiyor çünkü Twitter adresimizi paylaşıyoruz. Diyerek programımızın sonuna geldik. Lütfen görüş, öneri ve fikirlerinizi bu videonun altında forumlarımızda paylaşın. Sosyal medyadan da sorularınızı bize ulaşıp sorabilirsiniz. Aynı şekilde forumdan ve e-mail adreslerimizden de bize görüş, öneri ve sorularınızı bildirebilirsiniz. Burası hızlı bir kapanış oldu.
Evet.
Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşene dek. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.